Ayrım bir, şeytan. Seslendiren Onur Mert Batmaz. Şeytan, Tolstoy. Saniye güven. Uzun öykü. Bordo Siyah Yayın Evi. Birinci baskı 2004. İstanbul. 117 sayfa. Kitabın arka yüzü. Tolstoy şeytanı Anna Karenina'dan yaklaşık 10 yıl sonra 1898 yılının Kasım'ında yazmıştır. Bu ilginç uzun öykü, okuru, Kreutzer Sonat ile birlikte Tolstoy evreninin en temel iki sorunsalıyla bir kez daha karşı karşıya getiren sınırlı bir özet gibidir. Taşra aristokrasisine dayalı ideal aile mitosuyla ve kadının bir baştan çıkarıcı olduğu anlayışıyla Tolstoy, bu öyküde etkilendiğini bildiğimiz Schopenhauer irade felsefesinin sanki bir uygulamasını gerçekleştirir. Orada türün devamından öteye bir amacı bulunmayan irade, cinsel dürtü olarak kişiyi sürükler durur. Bu durumda şeytan asıl içimizdeki o karşı konulmaz dürtüdür. Dışarıdaki şeytan kadın ise bu dürtüyü uyandıran nesneden başka bir şey değildir. Şeytan, içimizdeki karşı konulmaz dürtü. Yazarın hayatı. Tolstoy, 1828'de Yasnaya Polyana'da doğan ünlü Rus yazarı Lev Tolstoy aristokrat bir ailenin çocuğuydu. Yazar 2 yaşındayken annesi öldü. 9 yaşındayken ailesi Moskova'ya yerleşti. Aynı yıl babası ve büyük annesinin ölümü Tolstoy'u ölüm ve mutluluk üzerine hayli keskin sorular sormaya ve düşünceler üretmeye yöneltti. Bu ruh hali yazarın peşini ömrünün sonuna kadar bırakmadı. Ölümü varken nasıl mutlu olunur? Rus kültür hayatında derin izler bırakan ve boyun eğmez bir yapıya sahip olan Tolstoy, 1910 yılında evinden kaçtı ve bir tren istasyonunda öldü. Şeytan ya da içimizdeki Femme Fatale. Lev Tolstoy, 1828-1910, Anna Karenina'yı bitirdikten yaklaşık 10 yıl sonra, 1898 Kasım'ında Şeytan adlı uzun öyküsünü kaleme almıştır. İlk bakışta yayın evimizce hazırladığımız Kreutzer Sonat 1890 ile dolaylı da olsa tematik bir bağlantısı bulunan bu uzun öykü okuru oldukça düşündürecek tuhaf bir kara delik çevresinde döndürmektedir. Bizim kültürümüzün tanımıyla genç bir köy ağası babasından kalma çiftliği işletmek üzere köye yerleşir ve orada kocası şehirde yaşayan genç, hayat dolu köylü bir kadınla bir tür ihtiyaç giderme ilişkisi kurar. Derken kendi sosyal katmanından orta halli bir kızla evlenir. Ama önceki ilişki yakasını bir türlü bırakmaz. Tuhaf olan Yevgeni'nin başına köylü kadının değil de içinde ona duyduğu bastırılmaz arzunun bela olmasıdır. Bu sürükleniş bizi sınırlı da olsa Tolstoy evrenine sokmakta, orada onun aile mitosuna ve özellikle de kaynağı Schopenhauer'un metafiziğine de yatan cinsel dürtü anlayışına bir göz atmamıza yol açabilecek bir anahtar gibi görünmektedir. Rusya'da Tolstoy'un döneminde evlilik kurumu ve boşanma, gerek edebiyatta gerekse de hayatta büyük önem atfedilen ve her iki düzlemde seçkinlerce tartışılan bir konuydu. Rusya'nın batısında, yani Avrupa'da, örneğin Fransa'da, roman ve tiyatroda evlilik ve evlilik dışı ilişkiler, aldatmalar, ihanet oldukça hafife alınabilmekte, Rusya'daki gibi ateşli tartışmaların gündemini oluşturmamaktaydı. Örneğin, Çernyachevski'nin Ne Yapmalı romanı, Rus gençliğinin seçkin katmanı adına bu konuyu tartışmaktaydı. İnsan evlendikten sonra eski ilişkilerini sürdürme hakkına sahip olamazdı. Bunun gerekçesini aşk da oluşturamazdı. Çünkü aşk sanılan yoğun tutkular geçici olabilirdi. Yanlış evliliklerin taraflarından birini ya da ikisini gelişmekten alıkoyduğu yerde boşanma ancak tartışılabilirdi. Geçimsizliğin, dengesiz birlikteliğin çocukların yetiştirilmesini ve eğitimini de olumsuz etkileyeceği ve bu durumda boşanmanın evliliği sürdürmekten daha doğru olacağı anlayışı gerek edebiyatta gerekse de yaşanan hayatta benimsenmişti. Bu tartışmaların sürüp gittiği bir dönemde Tolstoy girişine "Öç almak bana özgüdür" diye çevirebileceğimiz İncil'den bir cümle koyduğu Anna Karenina ile okurların ve aydınlarının karşısına çıkar. Kocası Alexey Alexandrovich'e rağmen Vronski adlı genç bir subayla yaşadığı yasak aşkın sonucunda Anna intihar etmektedir. Tolstoy'un kahramanına layık gördüğü bu son ile İncil'den alınan cümle bir araya getirildiğinde yazarın bu tür tanrısal adalet anlayışına sarılıp sarılmadığı çok tartışılmıştır. Bu konuya Anna Karenina romanına eklediğimiz yorum yazısında ayrıntılı olarak değineceğiz. Ancak ailenin en başta Tolstoy'un kendi sosyal varlığını hem ayakta tutmasını mümkün kılan hem de ona bu sosyal statüyü sağlayan aile modelinin Tolstoy için bir tür aile mitosu, ideal, masalsı bir aile birlikteliği anlayışı ile ilintili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tolstoy'un bir mizojen, yani kadın ve evlilik düşmanı olduğunun hem kendi güncelerinden hem de karısının anılarından rahatlıkla çıkartabileceği ileri sürülüp durulur. Bu bağlamda ideal aile ile aile mitosu ile evlilik, onun kafasında iki ayrı olgu olmalıdırlar. Evlilik, bu ideal, masalsı birlikteliğe yaklaşınca bu organik bütünlüğe uyum ve destek sağlandığı ölçüde benimsenebilecek bir şeydir dolayısıyla. Öyledir de, Tolstoy için kadın bir tensel, cinsel haz nesnesi, hayvansal bir baştan çıkarıcı olarak anlaşılır sanki. Onu evcilleştirmek için kucağına çocuk vermek gerekir. Savaş ve Barış'ta hafif meşrep Natasha'nın doğurgan bir anneye dönüşünü anımsayabiliriz. Tolstoy aileyi kendi kişisel bütünlüğünü de güvence altına alan organik bir bütünlük olarak kurar bu aile modelinde. Aile bir yandan toprağın, mülkün, doğanın, ormanın ve hayvanların ve benzeri ve kadının doğurgan bedeninin yer aldığı bir organdır. Bir yandan da kişiye soyu sopu üzerinde sosyal statüsünü veren kurumdur. Tolstoy Romanovlardan gelen çarı kendinden küçük görmekteydi. Çünkü kendisi Rusya'nın Romanovlardan çok daha eski olan ilk ailelerinden gelmekteydi. Yayın evimizde yayına hazırlanan Kruçzel Sonat'ın giriş bölümü aile, kadın, ihanet ve boşanma konusunda uzun bir tartışmayı içermektedir. Kompartımandaki öteki yolcuya karısını öldürdüğünü itiraf eden bir adam, adım adım bir evlilik felaketine nasıl sürüklendiğini açıklar. Şeytan, Anna Karenina'nın bitişinden yaklaşık 10 yıl sonra kaleme alınmıştır. 1898. Bu uzun öykü ilginç bir şekilde Tolstoy'un yukarıda sözünü ettiğimiz aile sorunsalına ışık tutmakla kalmayıp cinsel dürtünün egemenliği konusunda felsefi değinmeler bile içermektedir. Dikkatli okur yayınladığımız Aşkın Metafiziği, Schnepnauer ve Var Olmanın Acısı, Schnepnauer felsefesine giriş kitaplarındaki cinsel dürtünün dolayısıyla da iradenin insanı köleleştirme tezinin sınırlı bir uygulamasıyla da şeytanda bulduğunu düşünebilecektir. Tolstoy'un bütün eserlerinin mutlaka Rusça'ya çevrilmesinin isteği, Schopenhauer varoluşunun kökeni iradeye bağlayıp bu iradenin hayatın sürmesinden öteye hiçbir amacı olmadığının altını çizmiştir. İrade türün bireylerini cinsel dürtünün baskısıyla üretmeye mecbur kılar. Şeytanda babadan kalma çiftliği, fabrikayı ve koruluğu borçlarıyla birlikte devralan Yevgeni, Tolstoy'un aile mitosunun küçük bir modelini temsil eder. Ne var ki kocası şehirde oturan ve evlilik öncesinde Yevgeni'nin ihtiyacını karşılamış olan köylü kadın, adeta görüntüsüyle ya da uzaktan etkisiyle Yevgeni'yi vehimlerin paranoyaya dönüştürdüğü, aklın, iradenin hükümlerini yitirdikleri bir cehenneme doğru sürüklemeye başlar. Tuhaf bir durumdur bu. Yevgeni kadından hiç etkilenmediğini sanmakta, etkilenmemeye söz vermekte ama onunla en ufak bir temas, onu şöyle uzaktan görme hali bile içindeki arzuların kabarmasına neden olmaktadır. Yevgeni, bugünün kültürünün diliyle söylenecek olursa, bir femme fatale, bir şeytan kadının kurbanı değildir. Çünkü bir kere köylü kadın, gerek statüsüyle, gerek entelektüel birikimiyle bir femme fatale niteliğini hak etmemekte, çağrılınca gelen, buluşma yerinde Yevgeni'yi bulamayınca sesini çıkarmadan çekip giden, edilgen, kendi dünyasında ve koşullarında var olan bir tür uyarımcı nesnedir. Şeytan, femme fatale, erkeğin kendi içinde, adı konamayacak bir derinliktedir. Ya da şeytan, aşkın metafiziğindeki o sinsi, hilebaz iradedir. Baştan çıkartıcı gibi görünen köylü kadının, Stepanida'nın bu yönde hiçbir özel gayretinin bulunmayışı, şeytanı erkeğin içine yerleştirme kaygısıyla bütünleşmektedir. Doğallığı iyice öne çıkmış bu köylü kadın, cinsel dürtü şekline girmiş karşı konulmaz, doğanın bir aracıdır sanki. Öyleyse Tolstoy'un aile mitosunun çevresinde kadını evcilleştirme ve ona ideal aile organizasyonu içinde doğurgan anne işlevi yükleme talebine karşı cinsten duyduğu örtük korkuyu, sık sık sözünü ettiği ve kötülük diye tanımladığı frengi korkusunun şeytan kavramı ile örtüşmesini, hemen her romanında kendini ele veren ödipal boyutu, burada anne-oğul ilişkisi eklemek gerekiyor. Şeytanın iki sonu var. Her iki son da doktorların Yevgeni'nin deli olduğuna ilişkin görüş birliğine yazarın Auktruyal, dipnot. Auktruyal, üçüncü tekil kişi anlatımda yazarın yorumlayıcı, açıklayıcı, uyarıcı ve benzeri olarak araya girdiği her şeyi bilen, öngören ve tahmin edebilen yetkin bir bilinç olarak anlatıya müdahale edebildiği anlatım tarzı. Bir müdahale ile karşıya çıkışıyla bitiyor. Özetle o deli değildi diyor. Bizce bu eser bir kez daha dönemin tıbbının ya da hakim psikoloji paradigmasının içimizdeki o büyük baştan çıkartıcıyı, Freud'un her türlü dürtüsünün üstüne yerleştirdiği cinsel dürtünün hegemonyasının kabul etmeme zaafına yollama yapıyor. Bu yönüyle de Schopenhauer'dan Freud'a uzanan zincirin bir halkasını oluşturuyor.